Ayrım 5 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 67 3. Bölüm Salı Komiser Schiller saat 7'yi birkaç dakika gece gözlerinden uyku akan Wihert'i daireye sokarken banyo dedi. Mutlaka banyo olmalı. Bence orası temiz, zaten teknik ekip taramadık yer bırakmadı ki. Onlar parmak izi arıyorlardı, binayı ölçmüyorlardı. Şu koridordaki gömme dolaba bak, 2 metre eni var, tamam mı? Aşağı yukarı. Ve bir ucu kadının yatak odasının hemen başına kadar uzanıyor. Banyo kapısı gömme dolabın ötesinde olduğuna göre bundan ne sonuç çıkarıyorsun? Karnımın aç olduğunu dedi Wihert. Kes sesini. Bak, banyoya girip de sağa dönünce duvara kadar 2 metre olması gerek değil mi? Yani dışarıdaki gömme dolap kadar. Bir dene bak. Wihert banyoya girip sağına baktı. 1 metre dedi. Tamam, benim aklıma takılan da bu oldu. Musluğun üstündeki ayna ile yatağın baş ucundaki ayna arasında 1 metrelik bir boşluk kayıp. Schiller yarım saat uğraştıktan sonra dolabın ahşap kaplaması arasına kurnazca yerleştirilmiş bir düğme buldu. Dolabın arkası açılınca karanlıkta bir elektrik düğmesi gördü. Düğmeyi çevirince tavandan sarkan çıplak bir ampul yandı. Vay canına dedi omzu üzerinden bakan Wihert. Gizli bölme banyo kadar 3 metre uzunluğunda ve 1 metre enindeydi. Sağ tarafta yatak üstünde ayna vardı. Ancak bu tek taraflı bir ayna olup tüm yatak odası görünüyordu. Bölmede 3 ayak üstünde duran bir video kamera vardı. Gerek kamera gerekse ses düzeni çok yüksek kaliteydi. Bölmenin ilerisinde yerden tavana kadar raflar vardı ve her rafta bir sıra video kaseti duruyordu. Her birinin sırtında bir etiket ve etikette de bir numara vardı. Schiller geri geri çıktı bölmeden. Bir gün önce parmak izleri alındığı için artık telefonu kullanabilirdi. Müdürlüğü arayıp doğrudan doğruya 1. K müdürü Rainer Hartwig'i istedi. Kahrolsun dedi Hartwig ayrıntıları dinleyince. Aferin, orada kal. Hemen 2 parmak izi uzmanı gönderiyorum. Saat 8.15'ti. Dieter Oestrasch oluyordu. Yatak odasında televizyonda haberler veriliyordu. Oost Hahnwald'daki cinayeti yarım kulakla dinliyordu. Ta ki spiker, kurbanlardan biri Renate Heimdorf adında pahalı bir tele kız diyene kadar. BND Köln müdürü işte o anda yanağını kesti. 10 dakika sonra arabasıyla bürosuna gidiyordu ve büroya her zamankinden 1 saat erken gelmişti. Ondan her zaman 1 saat önce gelen sekreteri Bayan Keppel patronunu görünce hemen telaşlandı. ''O numara'' dedi Oost. ''Morenz'in bize verdiği tatil yerinin numarası. Onu bana verir misin?'' Oost telefonu açınca bağlı değil sinyaliyle karşılaştı. Kara ormanlardaki postaneyi arayınca santral memuru telefonun bozuk göründüğünü söyledi. Dieter McCready'nin adamlarından birinin tatil evini kiraladığını, sonra da telefonu açık bırakıp kapıyı kilitlediğini bilemezdi. Oost uzak bir olasılığı da deneyerek Morenz'in evini aradı. Karşısına bayan Morenz çıkınca çok şaşırdı. Tatilden çabuk dönmüş olmalıydılar. ''Kocanızla konuşabilir miyim? Ben bir odan arıyorum, müdür Oost.'' ''Ama o sizinle şu anda,'' dedi kadın. ''Sizinle bir yolculuğa çıktı kent dışına. Yarın gece dönecek.'' ''Anlıyorum, teşekkür ederim Bayan Laurent.'' Oost telefonu kapatırken çok düşünceliydi. Morenz yalan söylemişti. Ne yapıyordu? Kara ormanda sevgilisiyle bir hafta sonu mu geçiriyordu? Olabilirdi ama bundan hoşlanmamıştı. Pullah'ı arayıp operasyon müdürlüğü müdür yardımcısını istedi. Doktor Lothar Hermann buz gibiydi ama dikkatle dinledi. ''Öldürülen tele kız ve pezevengi nasıl öldürülmüşler?'' Oost masasının üstündeki gazeteye baktı. Vurulmuşlar. Morenz'in tabancası var mı? Var sanırım. Kim, ne zaman, nerede vermişti? Hayır, burada verilmiş olmalı. Sen kapat, ben seni sonra ararım. 10 dakika sonra yine telefondaydı. Bir hizmet Walter'ı var, buradan verilmiş. Kendisine vermeden atış alanında ve laboratuvarda test edilmiş. 10 yıl önce. Silah nerede şimdi?
Özel kasasında olacak.
''Ama orada mı?'' diye Hermann buz gibi bir sesle sordu.
''Bakıp sizi ararım.''
Bölümdeki bütün kasaların anahtarları vardı Ağustos'ta. 5 dakika sonra yine Hermann'la konuşuyordu.
''Tabanca yok ama evine de götürmüş olabilir.''
Tabancayı eve götürmek kesinlikle yasaktır. Nedeni ne olursa olsun amirine yalan söylemekle. Ben Köln'e gelsem iyi olacak. Lütfen beni Münih'ten ilk kalkacak uçakta karşıla.
Doktor Hermann Pullach'tan çıkmadan önce 3 yere daha telefon etti. Bu konuşmaların birinin sonunda bir kara orman polisi tatil evine girecek ve telefonun açık olduğunu ama yatakta yatılmadığını bildirecekti. Doktor Hermann saat 12'ye 5 kala Köln havaalanına indi. Bruno Morenz, BMW'yi Doğu Alman sınır kontrol noktasını oluşturan binaların arasına soktu ve kontrol bölümüne geçmesi işaret edildi. Yeşil üniformalı bir muhafız cama yaklaştı.
İnin lütfen, kağıtlarınız.
Morenz inip pasaportunu verdi. Diğer muhafızlar da arabanın çevresini sardılar. Bütün bunlar normaldi.
Lütfen bagaj ve kapıyı açın.
Morenz istenileni yaptı. Memurlar aramaya başladılar. Arabanın altına tekerlekli ve aynalı bir araba sürüldü. Morenz akü kontrol edilirken o yana bakmamaya çalıştı.
Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne gelme nedeniniz nedir?
Morenz bakışlarını önündeki adama çevirdi. Zeiss'tan optik mercek alma işine konuşmak üzere Jena'ya gidiyordu. İşi biterse o akşam dönecekti. Bitmezse ertesi gün dış satışlar müdürü ile sabaha bir daha görüşecekti. İfadesiz yüzler, gümrük binasına geçmesi işaret edildi. Her şey normal diye düşündü Morenz. MacReady bırak kağıtları kendileri bulsunlar demişti. Fazla bilgi verme, evrak çantasını açtılar. Zeiss ile Würzburg'daki BKI firması arasındaki yazışmaları okudular. Çantaları kapatıldı, ikisini de alıp arabaya döndü. Arabanın muayenesi de bitmişti. Bir kenarda kocaman bir Alsas köpekli memur duruyordu. Pencerelerin ardında iki sivil memurlar kendisini gözetlemekteydiler. Gizli polis.
Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz dedi kıdemli sınır muhafızı.
Tam o anda Doğu Almanya'dan çıkan araba konvoyundan bir çığlık ve bağırışmalar yükseldi. Herkes dönüp baktı. Morenz direksiyon başındaydı. O da dehşetle bakıyordu. Konvoyun başında mavi bir kombi kamyoneti vardı. Batı Alman plakalı. İki muhafız bir kızı arabanın arkasında özel bir bölmeden çıkartıyorlardı. Kız bağırıyordu. Arabayı süren Batı Alman gencinin arkadaşıydı. Batı Alman genci köpekler ve üzerine çevrili makineli tüfekler arasında arabadan çıkarıldı. Yüzü bembeyazdı.
''Bırakın onu eşşoğlu eşekler!'' diye bağırdı.
Biri midesine bir yumruk indirdi. Genç iki büklüm oldu. Morenz'in yanındaki muhafız ''Haydi yürü!'' diye bağırdı. BMW hareket etti. Morenz engeli geçtikten sonra arabayı Halk Bankası önüne çekip parasını bozdurdu. Elleri titriyordu. Arabaya binip de dikiz aynasından bakınca kızla gencin binalardan birine itile kakıla sokulduklarını gördü. Morenz arabayı sürerken artık sinir diye bir şeyi kalmamıştı. Devam etmesini sağlayan tek şey yıllarca bu işte eğitilmiş olmasıydı. Ve dostu MacReady'nin yüzünü kara çıkarmamak. Doğu Almanya'da içkili araba kullanmanın kesinlikle yasak olduğunu bilmesine karşın matarasından bir yudum aldı. Şimdi daha iyiydi, biraz rahatlamıştı. Ne hızlı ne de çok yavaş olarak yola devam etti. Saatine baktı, zamanı vardı. Öğlen de henüz, randevu saat 4'teydi. 2 saatlik yolu vardı. Ama yakalandığı takdirde çalışma kampında geçireceği 10 yıl cezayı düşünmek sinirlerini harap etmişti. MacReady onun koridora girdiğini görmüş, sonra gözden kaybetmişti. Kız ve delikanlı olayını göremedi. Tepeden ileride sadece Doğu Alman bayrağını ve çatıları görüyordu. Saat tam 12'yi 1-2 dakika geçe siyah BMW'nin Thuringia yönünde gittiğini görebildi. Johnson arabada bavula benzer bir şeyin başındaydı. Bavulun içinde özel bir telsiz telefon vardı. Telefonla İngiltere'de Cheltenham Haberleşme Merkezi ile Londra'da Yüzyıl Evi ile ya da gizli servisin Bonn istasyonu ile konuşmak mümkündü. MacReady geçti dedi. Şimdi beklemekten başka yapacak bir şey kalmadı.
Bonn'a ya da Londra'ya bildirmek ister misin?
MacReady başını salladı. Onların yapabilecekleri hiçbir şey yok. Artık kimse bir şey yapamaz. Hareket sırası hortlakta şimdi. Hahnbald'daki dairede iki parmak izi uzmanı gizli bölmedeki işlerini bitirip gitmişlerdi. Odada üç ayrı parmak izi bulmuşlardı. Schiller içeri girip kasetlere baktı. Üzerlerindeki numaralar dışında içlerinde ne olduğunu belirtecek hiçbir işaret yoktu. Bir tanesini alıp büyük yatak odasındaki videoya yerleştirdi. Sonra uzaktan kumanda ile hem televizyonu hem videoyu açtı. Yatağın ucuna oturdu. İki dakika sonra çok sarsılmış bir insan olarak ayağa kalkıp televizyonu kapattı. "Vay canına," dedi kapı önünde bir pizza yemekli olan Wiehert. Baden-Württemberg senatörü bir taşra politikacısı olabilirdi. Ancak eski ahlaki değerlere dönülmesini ve müstehcenliğe karşı savaş açılmasını savunarak sık sık televizyona çıktığından tanınırdı. Seçmenleri kendisini çocukların başlarını okşarken, bebekleri öperken, kilise panayırlarını açarken ve tutucu kadınlara hitap ederken görmüşlerdi. Ama bir kamçı taşıyan genç kadının ucu elinde olan köpek tasmasının ucunda çırılçıplak bir halde dört ayağı üstünde dolaşırken herhalde hiç görmemişlerdi. "Schiller, sen burada kal," dedi. "Sakın yerinden kıpırdayayım deme. Ben merkeze kadar gidiyorum." Saat ikiydi. Morenz saatine baktı. Berlin'den Saale Nehri sınırına uzanan Kuzey-Güney Otoyolu'nun Dresden-Erfurt Otoyolu'nu kestiği büyük bir kavşak olan Hermsdorfer'in batısındaydı. Smolensk'de saat 4'e 10 kala olan randevusuna tam saatinde gitmek istiyordu. Batı Alman plakalı bir otomobil göze çarpacağından erken gitmek istemiyordu. Aslında durmak bile dikkati üstüne çekmek olacaktı. Batı Alman iş adamları doğruca gidecekleri yere giderler, işlerini yaparlar ve oyalanmadan geri dönerlerdi. Onun için hiç duraklamamak daha iyiydi. Jena'yı geçip Weimar'a doğru gitmeyi, sonra Erfurt'tan dönmeye karar verdi. Böylece biraz vakit geçirmiş olacaktı. Yeşil-beyaz renkli bir Wartburg halk polisi arabası yanından geçerken iki üniformalı polis ifadesiz yüzle kendisine baktılar. Morenz direksiyona sımsıkı sarılarak içindeki paniği önlemeye çalıştı. İçinde bir ses "biliyorlar" diyordu. "Bu bir tuzak. Smolensk açığa çıktı. Pusuya düşeceksin. Seni bekliyor olacaklar. Kavşağa geçtiğin için seni kontrola geldiler." "Saçmalama," dedi içinde başka bir ses. Sonra Renate aklına geldi. İçindeki kara umutsuzluk korkuya dönüştü ve korku galip gelmeye başladı. "Dinle salak herif," diyordu mantığı. "Aptalca bir şey yaptın ama bunu yapmak istemedin ve yaptıktan sonra kendine hakim oldun. Cesetler haftalarca bulunamayacak. O zamana kadar gizli servisten ayrılıp paralarını topladığın gibi başka bir ülkeye gitmiş olacaksın ve orada huzur içinde yaşayacaksın. Artık tek istediğin bu, huzur. Ve o video bantları yüzünden kimse seni rahatsız etmeyecek." Vopo arabası yavaşlamıştı. Morenz terlemeye başladı. İçindeki korku artıyordu. Genç polislerin araba meraklısı olduklarını ve o tip BMW'yi hiç görmediklerini bilemezdi. Komiser Schiller 1. K ile yarım saat görüşüp bulduğunu anlattı. Hartwig dudaklarını ısırdı. "Boktan bir iş," dedi. "Şantaja başlamış mıydı? Yoksa bunu emekliliğine mi hazırlıyordu? Bunu bilemeyiz." Telefonu açıp adli tıp laboratuvarını izledi. "Çıkartılan mermilerin ve parmak izlerinin resimlerini istiyorum. Dünkü 19 ve bu sabahki 3 parmak izi. Bir saat içinde burada olsun." Kalkıp Schiller'e döndü. "Gel burasını bir de ben göreyim." Not defterini bulan müdür Hartwig oldu. Bu kadar ustaca gizlenmiş bir odada ayrıca defterin de gizlenmiş olmasının nedenini akla almıyordu. Defter kasetlerin durduğu en alt rafın altına bantla yapıştırılmıştı. Liste Renate Heimendorf'un el yazısıyla yazılıydı. Kadın çok akıllı biriydi ve evin böylece değiştirilmiş olmasından bölmedeki videoyu kamerayı harekete geçiren gizli uzaktan kumanda düğmesine kadar her şeyi kendisi yapmış olmalıydı. Teknisyenler uzaktan kumandayı yatak odasında bulmuşlar ama televizyona ait olduğunu sanmışlardı. Hartwig defterdeki numara ve adları kasetlerin sırtındaki numaralarla karşılaştırdı. Listede tanıdıkları da vardı, tanımadıkları da. Tanımadıklarının kent dışından ama önemli kişiler olacağını tahmin etti. Tanıdıkları arasında iki senatör, bir parlamenter, bir maliyeci, bir bankacı, üç sanayici, büyük bir bira fabrikası varisi, bir yargıç, ünlü bir cerrah ve yine kamuoyunca çok iyi bilinen bir televizyoncu vardı. Adlardan sekizi Anglo-Sakson, ikisi de Fransızdı. Hardwick adları saydı. 81 kişi dedi. 81 kaset. Eğer tanımadıklarım da bunlar gibiyse bu liste birkaç eyalet hükümetini hatta Bonn'u bile devirir. Çok garip dedi Schiller. Burada yalnızca 61 kaset var. İkisi birlikte bir daha saydılar. 61. Burada 3 ayrı parmak izi bulunmuştu değil mi?
Evet efendim.
İkisinin Heimendorf ve Hoppe'ye ait olduğunu kabul edersek üçüncüsü katilimiz olmalı. Sanırım 20 kaseti o götürmüştür. Yürü ben başkana gidiyorum. Bu iş cinayeti çok aştı artık.
Doktor Hermann aslı olan Oğuz'la yemekteydi.
Azizim Oğuz, şimdilik hiçbir şey bilmiyoruz. Kaygılanmak için nedenimiz de var ama. Polis bir gangsteri kısa zamanda yakalayabilir. Ve Morent belki de kara ormandan başka bir yerden sevgilisiyle gittiği hafta sonu tatilinden dönebilir. Onun tazminatını almadan işten atılacağı kesin. Ancak şu anda kendisini bulmaya çalışmalısın. Telefon etmesi olasılığına karşılık karısının yanına bir kadın memur yerleştir. Bunun için istediğin mazereti kullanabilirsin. Ben polis soruşturmasının ne aşamada olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Otelimi biliyorsun. Bir haber alırsan beni ararsın.
5. ayrımın sonu. Sayfa 76.